Ayrım 16, sayfa 158. Emin olamazsın. Benim bilemediğim gibi sen de kafasının içinde neler döndüğünü bilemezsin. Bu dünyada gerçekten tam olarak anlayabileceğimiz çok az sayıda insan vardır. Benim için Rita en ufak bir şüphe duymadan kefil olabileceğim tek kişi. Evet, fakat ben bugün onun hayatını kurtardım. Eğer ruh hastası ise bu neden onun için bir şey fark ettirmesin ki? Tam tersine, bizim öyle veya böyle hiçbir zaman anlayamayacağımız şekilde bu durum onun çarpık mantığında seni öldürmeyi istemesinin sebebi bile olabilir. Rüzgar kar arabasını salladı. Kar tanecikleri tıkırdayarak ve adeta ıslık çalarak kabinin tepesini yaladı. Gün boyunca ilk defa Harry çaresizliğin sınırına dayanmıştı. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak bitkin bir haldeydi. "Tekrar dener mi?" dedi Brian. "Eğer aklını bununla bozduysa, kafasını sana ve ailene taktıysa kolay kolay vazgeçmeyecektir. Kaybedecek neyi var ki? Demek istediğim, nasılsa gece yarısı ölecek." Brian yan camdan dışarı savrularak dönmekte olan karanlığa bakarak "Korkuyorum Harry," dedi. "Şu anda korkmuyor olsaydın ufaklık, o zaman sen bir ruh hastası olurdun." "Sen de mi korkuyorsun?" "Aklım başımdan gidecek kadar." "Öyle görünmüyorsun." "Hiçbir zaman göstermem. Yalnızca altımı ıslatır, sonra da kimsenin pantolonundaki nemi fark etmemesini ümit ederim." Brian güldü. Sonra el ve ayaklarındaki iğne batarcasına gelen bir başka ağrı dalgasıyla yüzünü buruşturdu. Kendini toparladığı zaman, "Bu şahıs her kimse, şimdi en azından onunla karşılaşmaya hazırlıklı olacağım," dedi. "Yalnız olmayacaksın," dedi Harry. "Ya ben ya da Rita, ikimizden biri daima senin yanında kalacak." Ellerini birbirine sürten, hala buz gibi olan parmaklarını ovuşturan Brian, "Diğerlerine söyleyecek misin?" diye sordu. "Hayır, senin ne olduğunu hatırlamadığını, muhtemelen düşmüş ve başını bir buz çıkıntısına çarpmış olabileceğini söyleyeceğiz. Seni öldürmeye teşebbüs edenin onun varlığından haberimiz olmadığını düşünmesi daha iyi." "Ben de aynı düşüncedeyim. Bundan sonraki girişimini beklediğimizi bilirse özellikle tedbirli davranacaktır. Eğer ondan haberimiz olmadığını düşünürse bir dahaki sefere sana saldırırken dikkatsizlik yapabilir. Gece yarısında büyük olasılıkla zaten öleceğimi bildiği halde beni öldürmeyi istediği için deli ise, o zaman sanırım ben de deliyim. Şu hale bak, gece yarısında sadece 7 saat kaldığı halde öldürülmekten endişeleniyorum." "Hayır, senin yaşamını sürdürme içgüdün çok kuvvetli. İşte o kadar. Bu aklının yerinde olduğuna dair bir işarettir. Eğer yaşama içgüdüm benim umutsuz bir durumu bile görmemi engelleyecek kadar kuvvetliyse, o zaman belki bu bir delilik işaretidir." "Durum ümitsiz değil," dedi Harry. "Daha 7 saatimiz var. 7 saatte pek çok şey olabilir."
"Mesela ne?"
"Herhangi bir şey."
5:00.
Ilya Pogodin gece karanlığında deniz üzerinde süzülen bir balina gibi son birkaç saat içinde ikinci kez su yüzeyine çıktı. Su fırtınanın oluşturduğu dalgalar arasında sallanan geminin karanlık yan yüzeylerinden parıldayan bir şelale gibi süzülerek iniyordu. Kaptan Nikita Gorov ve iki denizci kumanda kulesinin ağzından dışarı sürünerek çıktılar ve köprü üzerindeki gözlem yerlerine geçtiler. Son 30 dakika içinde suyun altında ulaşabileceği en son hızla giden denizaltı, görevli olduğu izleme noktasının kuzeybatısından 27 kilometre kuzeye doğru gitmişti. Timoshenko, Edgeway grubundan gelen telsiz işaretinin yerini tespit etmiş ve Gorov, sürüklenen iceberg'in tahmini güzergahıyla dosdoğru kesişecek olan rotayı saptamıştı. Pogodin su yüzeyinde 26 deniz millik bir hızla gidebilecek kapasitedeydi. Ama azgın deniz yüzünden sadece bunun 1/4 bir hıza ulaşabiliyordu. Gorov tekrar gemiyi, bu sefer diğer tüm balıklar gibi rahatça süzülerek gidebileceği, fırtınanın oluşturduğu sarsıntının onu etkilemeyeceği derinlik olan 300 fite kadar suya daldırmak için sabırsızlanıyordu. Uydu izleme donanımı kulenin arka tarafındaki yerinden yükselip tıpkı bir bahar tomurcuğu gibi açıldı. Beş parça halindeki radar tablaları çanak haline gelmek üzere çarçabuk birleştikleri anda yağan kar ve buz dereciklerinin üzerlerine yapışıp donmasıyla oluşan buz tabakası yüzünden parıldayıp yansımaya başladı. Ama alet mükemmel bir şekilde gökyüzünü tarıyordu. 5'i 3 dakika geçe köprüye Timoshenko tarafından bir not gönderildi. Haberleşme subayı Moskova'daki bakanlıktan şifreli bir mesajın gelmeye başladığını kaptana bildirmek istiyordu. Gerçekle yüzleşme zamanı gelmişti. Gorov kağıt parçasını katladı. Ceketinin ceplerinden birine koydu ve sonra gözlerini gece dürbününe yerleştirdi. Fırtınanın yaladığı ufku 90 derece taradı. Fakat görmekte olduğu şey dalgalar, bulutlar ve kar değildi.
Bunların yerine her biri gerçeklerden daha canlıymış gibi duran iki görüntü ona musallat olmuştu. Birincisinde tavanı yaldızlarla süslenmiş ve çevredeki duvarlara gökkuşağının yedi rengini saçan avizenin asılı olduğu bir konferans salonundaki masada oturmaktaydı. Askeri mahkemenin onun için aldığı kararın resmi makamlarca kendisine okunmasını dinliyordu ve öz savunması için konuşması yasaklanmıştı. İkinci görüntüde ise tervesi diye bulanmış ölü bedenin uzandığı bir hastane yatağındaki küçük bir erkek çocuğuna bakıyordu. 507'de şifresi çözülmüş olan mesaj kumanda kulesinin ağzından uzatılarak kaptanın eline ulaştırıldı. Gorov giriş kısmı olan 8 satırı atladı ve doğrudan doğruya esas mesajın yer aldığı ana metne geldi. İstediğiniz izin verildi. Stop. Edgeway araştırma grubunun üyelerini kurtarmak için tam hızla hareket edin. Stop. Yabancı uyruklular gemiye bindiğinde gizli evrakların görünmemesi için gerekli tüm tedbirleri alın. Stop. Görevinizle ilgili tüm hassas bölgelerin emniyetini sağlayın. Stop. Washington'daki elçilik görevlileri Amerikan hükümetini Edgeway grubunun kurtarılması için yapılan girişim konusunda bilgilendirdi. Stop. Şifresi çözülmüş mesajın olduğu sayfanın alt kısmına Timoshenko kurşun kalemle 3 kelimelik bir mesaj yazmıştı. Mesajın alındığı bildirildi. Artık onlardan gelen yeni emri uygulamaktan başka yapacak bir şey kalmamıştı. Yani son yarım saattir zaten yapmakta oldukları şeyi. Her ne kadar o insanları iceberg'den indirmek için yeterli zamanı bulunduğundan tamamen emin olmasa bile Gorov uzun zamandır olmadığı kadar mutluydu. Hiç olmazsa bir şeyler yapıyordu. Ne kadar az olursa olsun hepsi ölüp gitmeden önce Edgeway bilim adamlarına ulaşmak için hiç olmazsa bir parça şansı vardı. Şifresi çözülmüş mesajı ceketinin cebine tıkıştırdı ve elektrikli dalış sireniyle iki kısa vurgu gönderdi. Saat 5.30'a yaklaştığında Brian bir saattir kar arabasında bulunuyordu. Dışarı çıkıp yürümek istiyorum. Acele etme. Rita el lambasını yaktı ve aniden oluşan parlaklık gözlerinin sulanmasına neden oldu. Brian'ın ellerini inceledi. Uyuşuk mu? Sızlıyor mu? Hayır. Yanar gibi birisi var mı? Artık o kadar fazla değil ve ayaklarım çok daha iyi durumda. Rita'nın hala kuşkusu olduğunu gördü. Bacaklarıma kramp girdi. Gerçekten biraz hareket ettirmeliyim onları. Ayrıca burası çok sıcak oldu. Rita tereddüt etti. Yüzüne biraz renk geldi. Demek istediğim daha önceki o göz alıcı maviden başka bir renk. Ve ellerin de artık şeffafmış gibi durmuyor. Öyleyse pekala ama biraz kaslarını rahatlattıktan sonra eğer herhangi bir sızlama, bir uyuşukluk hissedersen hemen buraya geri dönmen gerekir. Anlaştık. Rita önce iç sonra da dış botlarını ayağına geçirdi. Brian'la aralarındaki banktan ceketini aldı. Sıcak ortamda terlemekten korktuğu için tüm giysileri üzerinde değildi. Giysi takımının içinde terlediği takdirde teninde oluşan nem vücut ısısını kaybettirir. Bu ise ölüme davetiye çıkarmak olurdu. Aynı sebeple Brian da ceketini, eldivenlerini ve botlarını giymemişti. Ben senin kadar kolay hareket edemiyorum ama sen dışarı çıkıp bana biraz yer açarsan sanırım ben de giyinebilirim. Kasların kendi kendine giyinemeyecek kadar tutulmuş ve ağrıyor olmalı. Sana yardım edeyim. Bana çocuk muamelesi yapıyorsun. Saçmalama. Eliyle kendi dizini işaret etti. Ayaklarını kaldırıp buraya koy. Önce birini, sonra diğerini. Brian güldü. Mükemmel bir anne olurdun. Ben zaten birine annelik yapıyorum, Harry'e. Dış botlarını Brian'ın bir parça şiş olan ayaklarına geçirmeye çalıştı. Ayaklarını onun dizine uzattığında bacağa gerilen Brian inledi. Eklem yerleri tıpkı ipe dizilmiş plastik süs boncuklarının koparak dağılması gibi çatırdıyordu. Rita boyun bağcıklarını deliklerden geçirip sıkıca bağlarken bir şey kazanmamış olsam bile dergilere hazırlayacağım makaleler için yeterli malzeme ne oldu dedi. Dergilere yazmama kararı aldım. Onun yerine bir kitap yazacağım. Brian bu cevabı verdiğine çok şaşırdı. O ana kadar tutkusu kendine ait özel bir konuydu. Şimdi güvendiği birine düşüncesini açmakla bunu bir tutkudan çok taahhüt olarak görmeye kendisini zorlamış oluyordu. Kitap mı? Bu konuyu bir kez daha düşünsen iyi olur. Şu geçen birkaç hafta süresince bu konuyu 1000 kere düşündüm. Kitap yazmak çetin bir iştir. Biliyorsun benim 3 kitabım var. Bir kitaptaki kelime sayısına ulaşmak için belki 30 makale yazman gerekebilir. Fakat senin yerinde olsam makaleler yazmaya devam eder, bir yazar olmayı aklımdan çıkarırdım. Kısa yazılarda bir kitabı yazmak için gerekenin yarısı kadar bile eziyet yoktur. Fakat ben bu fikre çoktan kapıldım bile. Evet, nasıl olduğunu bilirim. Kitabın ilk 1/3'ünü bitirene kadar adeta bir seks tecrübesi yaşıyor gibisindir. Fakat bu duyguyu kaybedersin. İnan bana öyle oluyor. İkinci 1/3 süresince kendine bir şeyler kanıtlıyor gibisindir. Ve 3. 1/3'e gelindiğinde artık bu bir ölüm kalım meselesine dönüşür. Ama ben hikayenin akışında parçaların nasıl birleşeceğini tasarladım bile. Konum hazır. Rita gözlerini kıstı ve üzüntülü üzüntülü başını salladı. Desene sen ikna edilemeyecek kadar yolunu almışsın. Su almayan çizmelerinin sağ tekini ayağına geçirmesine yardım etti. Konun ne? Kahramanlık. Kahramanlık mı? Bağcıkları bağlarken yüzünü buruşturdu. Allah rızası için Edgi ve projesinin kahramanlıkla ne ilgisi var? Bence baştan sona bununla ilgili. Sen aklını kaçırmışsın. Çok ciddiyim. Ben burada hiç kahramana rastlamadım. Brian onun samimi olduğu açıkça görünen şaşkınlığına hayret etti. Hiç aynaya baktın mı? Ben bir kahraman. Sevgili çocuk, ben bundan en uzak olan kişiyim. Benim bakış açımdan öyle değil. Zamanımın yarısı korkudan ödüm patlamakla geçiyor. Kahramanlar da korkabilirler ama yine de kahramandırlar. Onları kahraman yapan da budur. Korkularına rağmen yollarına devam etmek. Bu proje bir kahramanlık işi. Bu bir iş ama o kadar. Tehlikeli, evet. Aptalca belki. Fakat kahramanca. Sen bunu hayalinde yaratıyorsun. Brian onun çizmelerini bağlaması bitene kadar sustu. Ama politika değil bu. Nedir politika olmayan? Burada yaptıkların, sen bunu güç elde etmek için, ayrıcalık veya para kazanmak için yapmıyorsun. Buralara insanları kontrolün altında tutmak için gelmedin. Rita başını kaldırdı ve onunla göz göze geldi. Gözleri alabildiğine güzel ve berrak kutup denizi kadar derindi. Brian o anda Rita'nın kendisini, şimdiye kadar onu kimsenin anlamadığı kadar, hatta kendi kendini bildiğinden daha iyi anladığını gördü. Tüm dünya senin ailenin kahramanlarla dolu olduğunu düşünüyor. Evet ama... Ama sen öyle düşünmüyorsun. Ben onları daha iyi tanıyorum. Onlar birçok kurban verdi Brian. Amcan öldürüldü. Baban kurşunlardan nasibini aldı. Bu bir değer bilmezlik gibi gelecek sana ama onları tanısaydın hiç de öyle olmadığını görürdün. Rita hiçbiri böylesine, hatta hiç mi hiç kurban vermeyi beklemiyordu. Vurulmak veya ölmek bir kahramanlık göstergesi değil. Tıpkı otomatik banka makinesinden parasını çekmeye çalışan bir zavallının hiç beklenmedik bir şekilde kurşun yağmuruna tutulması gibi. O bir kurban olur, kahraman değil. Bazı insanlar daha iyi bir dünya için politikaya girerler. Benim tanıdıklarım böyle değildi. Bu kirli bir iş Rita. Yalnızca kıskançlık ve para söz konusu. Fakat burada her şey alabildiğine tertemiz. İş zor, çevre acımasız. Fakat temiz. Rita gözlerini ondan hiç ayırmamıştı. Brian onun kadar gözünü hiç kırpmadan bakışlarını karşılayan birini daha hatırlamıyordu. Düşünceli bir sessizlikten sonra Rita, desene sen, medyanın ifade edeceği gibi söylemek gerekirse heyecan arayan problemli bir zengin çocuğu değilsin. Gözlerini ilk ayıran Brian oldu. Ayağını dayadığı banktan çekip bu daracık yerde eğilip bükülerek kollarını ceketine geçirmeye çalıştı. Benim böyle olduğumu mu düşünüyordun? Hayır, basının benim şahsi düşüncelerimi oluşturmasına izin vermem. Belki de kendimi kandırıyor olabilirim. Belki ben yalnızca buyum. Onların gazetelerde yazdıklarından ibaret biriyim. Gazetelerde yazılanlardan gerçek olanı çok nadir, dedi Rita. Gerçeği yalnızca bir yerde bulabilirsin. Neresiymiş orası? Sen neresi olduğunu biliyorsun. Başını salladı, kendi içimde. Rita gülümsedi, ceketini giyerken gerçeği bulacaksın, dedi. Ne zaman? Belki 20 yıl sonra. Brian güldü. Aman tanrım, bu kadar uzun bir süre aldanmak zorunda kalmam umarım. Belki daha sonra. Hey, hayat bundan ibaret. Ufak ufak, gün gün, dayanılmaz bir inatla her birimiz giderek daha az aldanmayı öğreniyoruz. Sen bir psikiyatrist olmalıymışsın. İlkel kabilelerde büyücüler daha etkili. Ben bazen ihtiyaç hissettiğimi düşünüyorum. Bir psikiyatrist mi? Bunun için hiç paranı harcama sevgili çocuk. Senin tek ihtiyacın olan şey zaman. Rita'dan sonra kar arabasından çıkan Brian dışarıdaki keskin fırtınanın acı kuvvetinden şaşkına döndü. Nefesi kesildi ve az kaldı dizlerinin üzerine düşüyordu. Dengesini sağladığına emin olana kadar açık kabin kapısına eliyle sımsıkı tutundu. Esen rüzgar kafasına vuran meçhul saldırganın onun yaşamını tehdit eden tek şey olmadığını hatırlatıyordu. Birkaç dakika için akıntıda sürüklendiklerini, saatli bombaların tıkırdayarak gece yarısına doğru ilerlemekte olduğunu unutmuştu. Korku tıpkı günahın bir rahibin yüreğine saplandığı gibi tekrar onu sardı. Şimdi kendini bir kitap yazmaya adadığına göre artık yaşamayı çok daha fazla istiyordu. Kar arabasının farları mağaranın ağzından içeriye aydınlatıyordu. Çatlak buzda yer yer kırılmalara uğrayan ışık, ana renklerine ayrılarak prizmalar oluşturuyor ve geometrik şekilli yanar döner yansımalar birer mücevher gibi bembeyaz odanın duvarlarında parıldıyordu. Araştırma grubuna mensup, aralarında 5'i şüpheli ve bunlardan biri ise muhtemelen katil olan 8 üyenin bozuk şekilli gölgeleri, bu göz kamaştırıcı fon üzerinde dalgalanıp kayıyor, şişip iniyor ve sahipleri kadar değilse bile oldukça esrarengiz şekillere bürünüyordu. Harry gece yarısına kadar kalan 6 saat 20 dakikalık süreyi en iyi nasıl değerlendireceklerini ve ellerindeki seçenekleri tartışan Roger Breskin, Franz Fischer, George Lynn, Claude ve Petey'i gözlüyordu. Aslında tartışmayı yöneten kişi olması veya hiç değilse konuşmalara katılması gerekirken o, diğerlerinin ne söylediklerini anlayacak kadar bile aklını oraya veremiyordu. Her şeyden önce zamanlarını nasıl kullanırlarsa kullansınlar, ne bu buzdağından bir yere kaçabilecekler ne de patlayıcıları etkisiz hale getirebileceklerdi. Diğer taraftan her ne kadar ihtiyatlı olmaya çalışıyorsa da sanki bir adamın ruhsal bozuklukları onun yürüyüşü, konuşması ve hareket tarzında açıkça belli olacakmış gibi onları keskin bir dikkatle izlemekten kendini alamıyordu. Düşünce zinciri Edge ve istasyondan gelen bir mesajla bölündü. Parazitin içinden patlarcasına dağılan Gauntlet Larson'ın sesi buzdan duvarlarda yansıyarak ortalığı çınlattı. Diğer adamlar konuşmalarını kestiler. Harry telsiz vericisine gidip çağrıya yanıt verdiği zaman Gauntlet, "Harry," dedi. "Tarayıcı gemiler geri döndü. Melville ve Liberty. Her ikisi de. Bir hayli önce. Çoktan haberim vardı fakat bir türlü size söyleyemedim." Sesi inanılamayacak derecede neşeli ve heyecanlıydı. Sanki vermekte olduğu kötü haber onların gülümsemesini gerektiriyormuş gibi. Fakat şimdi bunun hiç önemi kalmadı. Hiç önemi yok Harry. Pete, Claude ve diğerleri telsizin etrafında toplanmış, İsveçli'nin heyecanı karşısında şaşırıp kalmışlardı. "Gauntlet," dedi Harry, "sen neden bahsediyorsun Tanrı aşkına? Hiç önemi yok demekle neyi kastediyorsun?" Ses parazitin etkisiyle kesildi. Fakat sonra Tom Larson, "Şimdi Tool'dan haber aldım. Washington'dan gelen haberi. Çok yakınlarınızda bir denizaltı var Harry. Beni duyuyor musunuz? Bir Rus denizaltısı." Derken hat yeniden düzeldi.